Çok güzel bir şey yaşadık hafta içi. İki değerli kardeşimiz Tanrı'nın huzurunda birleştiler. Aynen Tanrı'nın söylediği gibi. Çünkü Tanrı şöyle dedi, adamın yalnız olması iyi değildir dedi. O zaman ona bir de kadın verdi. İnsanları erkek ve kadın olarak yarattı ve dedi ki, bir araya gelin, evlenin, çoğalın. O zaman bu değerli kardeşlerimiz Christy ve Sarah. Lütfen... Lütfen böyle gelin. Onları bereketlemek istiyoruz. Onlar için dua edelim kilise önünde. Lütfen buraya gelin. Böyle güzel şeylere şahit olmak gerçekten çok güzel. İnsan mutlulukla doluyor. Ama bugünkü konuşmamız birazcık farklı olacak. Ben size hemen ilk ayeti alayım. Romalılar 8:17. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Şimdi burada acı çekmekten söz ediliyor. Dünyada acı var. Bu bir gerçek. Biraz acıdan konuşacağız. Aslında biz lütufla dolu bir kiliseyiz. Bu yüzden acılardan, kötülüklerden, karanlıktan pek bahsetmeyiz. Fark etmişsinizdir. Ama karanlığı düşmanımızı da tanımak lazım, acıyı da tanımak lazım. Çünkü bunların hepsi aynı kaynaktan gelir. Tanrı sevgidir, Tanrı yaşamdır, Tanrı esenliktir, berekettir. Ama acı var. Nereden geldiğimizi anlamalıyız ve nereye gideceğimizi de bilmeliyiz. Bu yüzden acıdan, karanlıktan biraz bahsedeceğiz. Şu anda... Emin olun dünyanın her yerinde acılar var. İnsanlar acı içinde, yaratılış acı içinde, hayvanlar acı içinde, ormanlar acı içinde. Göller, nehirler zehirleniyor, denizler kirleniyor, uzay bile kirleniyor. Biliyorsunuz bir sürü uydu var ve bunların parçaları var. Plastik, metal dünyanın etrafında. İnsanlık buraya kadar geldi, uzayı bile kirletebiliyoruz. Ve acıyı, sıkıntıyı, karanlığı her yere yayabiliyoruz. Bu kadar büyük bir gücümüz var aslında, negatif bir güç. Karanlığın bir gücü. Bu karanlığın elinde esir olduğumuz zaman işte böyle oluyor. Ve insanlar nefrete yenik düştüğü zaman işte düşmanlık başlıyor, savaşlar başlıyor, insanlar acı çekiyor, mülteci oluyor ve acı giderek yayılıyor. Bazen insanlar bu acıyı bitirmek, dünyaya düzen vermek için bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Böyle girişimler var bütün insanları kurtarmak adına. Ama işler daha kötü oluyor o zaman. Bunu da biliyoruz. Geçen yüzyılda bazı denemeler oldu. Eşitlik için, efendim, esenlik için, bereket için, insanları kurtarmak için. Ama Rabbi dışlayarak, yalnız insana ve insanın kurallarına yaslanarak sistemler kurmaya çalıştılar. Ama bunlar daha da kötü oldu. Aynen bataklıkta çırpınan bir insan gibi. Bataklıkta eğer hareket ederseniz daha hızlı batarsınız. Bu insanlar da karanlığı daha da arttırdılar. Ve pek çok acılar yaşandı bu sefer. Şunu biliyoruz ki insan insanı kurtaramaz. Rab dedi ki kör körü yedebilir mi? Yani kör körü alıp da güvenli bir yere ulaştırabilir mi? İnsanlar körse, ışıktan mahrumsa birbirlerini kurtaramazlar. O yüzden acı var, karanlık var, kötülük var. Acı var ve acı gerçekler var. Hiç dikkat ettiniz mi? Tatlı gerçek diye bir şey yoktur. Acı vardır, acı gerçekler vardır. Ve insan acıya tutsak düşmüştür. Bir resim alsak şimdi de baksak, acı üzerine konuşuyoruz madem. Bizler acıya teslim olmuş. Değil mi? Bu bir gerçek. Mutlulukların çocuğu diye bir şey duydunuz mu hiç? Ama acıların çocuğu var. Ve çok yaygındı bu bir ara. Bunun filmi de vardı. İşte görüyorsunuz. Sonra acıların kadını vardı. Onun resmini almadım. Hepiniz biliyorsunuz. Acıların takımı vardır. Onun da adını anmayalım. Ama acılar var ve gerçek. Acı nedir ve neden var? Acı bir uyumsuzluktur. Uyumsuzluk sonucu ortaya çıkar. Olması gereken şekilde değilsek, ruhen veya bedenen acı gelecektir. Ayakkabı içinde taşla birlikte yürümek için değildir. Ama ayakkabının içine taş girmişse bu acı verir. Bir saniye seni alacağım. Bir gösteri yapayım. Eğer kardeşimin kolunu böyle bükersem, değil mi? Bu acı verir. Çünkü kolu arkada kullanmak için yaratılmadı. Kol önde ve düzgün olmalı. Bu şekilde kullanacak. Eğer bükersek böyle acı verir. Hayatı bükersek, gerçeği bükersek ve reddedersek bu acı demektir. Acı bize gelir. Teşekkür ederim. Ve insanlığın içinde bulunduğu durum budur. Biz Rabbi reddettik. Onun düzenini reddettik, çarpık ve yanlış bir gerçekliğe girdik. Bunun için acı var. Hayatın her alanında acı var ve olmaya devam edecek. Ve biz acıların çocuğu olduk. Evet, doğru. Ama Rab bizi acı çekelim diye mi yarattı? Bizi acıların çocuğu olalım diye mi yarattı? Yani dünya böyle olsun mu istedi? Gerçekten yaşamak bu mu? Bir resim alalım gene. Yaşamak bu değil. Böyle değil. Rab bizi aç kalalım diye yaratmadı. Bir lokma ekmeği böyle korkarak yiyelim. Başka insanlar saldırmasın, elimizden almasın. Çünkü bu gerçek. Eğer elinizde ekmek varsa vahşi hayvanlar gibiyiz. Birbirimize saldırırız, onu alırız. Tarih bu. Savaş, katliam, el koymak, ganimet elde etmek. Adam da korkuyor. Bir parça ekmeği kalmış, onu da korkarak yiyor. İlginç ve güzel bir albüm. Yaşamak bu değil. Rabbim bunun için yaratmadı. Rab bizi çok daha iyi, çok daha güzel bir ortamda yaşamak için yarattı. Ama biz o yaşamı reddettiğimiz için acılar içindeyiz. Acı var. Ama çözüm de var. Bu kadar karanlık yeter, değil mi? O zaman çözüm de var. 18. ayet şöyle diyor. Kanım şu ki, bu anın acıları gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırmaya değmez. Değmez. Küçük acılar çekebiliriz ama sonrası çok büyük ferahlıktır, iyiliktir. Ders çalışmak acı bir şey ama sonra mezun oluyorsunuz, değil mi? Kardeşler birbirini çok sevdi, kavuşamadı, acı çektiler. Sonra evlendiler, mutlu oluyorlar. Bu ders acı çekmek derken, evet ben çok acı çektim. Ben fiziksel acıyı tercih ediyordum. Öğretmenimiz ilkokulda ödev yapmayanlara cetvelle bir tane vuruyordu. Ben ders yapmakla uğraşacağımı böyle bekliyordum. Bir tane vuruyordu. O acı ders çalışmaktan daha kolay geliyordu ama yanlıştı. Yanlıştı. Sonuçta acı her türlü var ama birinde kurtuluş var, öbüründe yok. Şimdi yeni yaratılış geliyorsa eğer, eski halimizle o yeni yaratılışa gidebilir miyiz? Güzel bir örnek var. İşte kardeşlerimiz evlenirken çok güzel giyinmişlerdi. Gerçekten gelinlik güzeldi, damatlık çok güzeldi. Yakışıklıydılar, güzeldiler. Neden? Çünkü yeni bir hayata başlıyorlardı birlikte ve bu hayata günlük giysilerle gelmediler. Böyle yapan da olabilir, saygılıyız ama normalde özel bir yeni bir hayata girerken yenilenmiş olarak yeni elbiselerle, en güzel halimizle girmek isteriz. İşte Tanrı da bunun için bizleri kendi yeni yaratılışına davet ederken değiştirecektir. 19. ayet, yaratılış Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Yaratılış bekliyor, bütün yaratılış. Ve bizim yenilenmemizi, yeniden Rabbin evlatları olarak yenilenmiş bir karakterle, kimlikle ortaya çıkmamızı bekliyor. Çünkü yeryüzündeki bütün acılar da insan eseridir. Gerçekten insan eseridir. Tanrı kötü bir kader yazmadı. Tanrı hiçbir kötü şey bize öngörmedi. Mükemmel olarak hazırladı. Gerçekten dünyamız mükemmeldir. Mükemmeldi. İnsan yaşamı için, canlılık için bereketliydi, güneşliydi, temizdi, mükemmeldi. Ama bizler beğenmedik, daha iyi olabilir mi dedik ve Tanrı'nın iradesinin dışına çıkınca yaratılışı da bozmuş olduk. Ve ne oldu? 20. ayetten devam ediyorum. Çünkü yaratılış amaçsızlığa teslim edildi. Burada bir duracağım ayetin içinde. Amaçsızlık, bu çok önemli. Ve bu amaçsızlık insanın içine öyle sindi ki, bugün yaratılışı reddeden insanlar var. Bunlarla hepiniz konuşmuşsunuzdur. Onlara göre insan rastgele bir canlıdır. Rastgele bir şekilde tesadüfen yıldız tozlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş, varlığının hiçbir anlamı olmayan diğer canlılardan biri, rastgele ve tamamen tesadüfen insanlaşmış ama hiçbir amacı olmayan ve yaratılışın da, daha doğrusu bütün varoluşunda hiçbir amacı yoktur. Hepsi rastlantısaldır. Ve insan da önemsiz bir canlıdır. Diğerleri gibi sivrisinek olabilirdiniz, rastlantısal olarak insan olarak dünyaya geldiniz. Öneminiz bu kadardır. Hayat belli bir süre devam edecek. Amaçsızlık budur ve gerçektir. Bu insanların zihinleri böyle, amaçsızlık üzerine çalışıyor. Ve yaratılış da amaçsızlığa teslim edildi. Ayetten devam ediyorum. Bu da yaratılışın isteğiyle değil, onu amaçsızlığa teslim eden Tanrı'nın isteğiyle oldu. Burası çok hassas bir yer. Burada yanılmaya veya yanlış yorum yapmaya hiç hakkımız yok. Romalılar kitabı, kutsal kitabın içinde Himalayalar olarak tarif edilir ve bu ayetler de Everest tepeleri. Yani çok önemli yerler. Buralarda çok dikkatli olmalıyız. Yaratılışı amaçsızla teslim etti Tanrı ama yaratılışı amaçsız hale getirmedi. Buna izin verdi. Çünkü yaratılışın yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardı. Eğer bu kiliseyi terk etmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Kimseyi zorla tutmayacağız. Rab de böyle yaptı. Eğer çocuğunuz evi terk etmek isterse onu kilitlemezsiniz. Kapıyı açarsınız. Ama geri dönmesi umudu vardır. Ve bu umut gerçektir. Ve sizler iyi anne babalar olarak her zaman kapıyı açık tutarsınız. Beklersiniz. Rab de böyle yaptı. Kapı açık. Gidebilirsin. Ama ben geri gelmeni istiyorum ve bunun şartlarını hazırlayacağım dedi. Daha başlangıçta. Ve Tanrı çocuklarının evet tekrar geri dönme umudu vardı. Ve bu umut her zamankinden daha güçlüdür. Çünkü karanlık arttıkça gerçeği görenler ve bu sistemin ve hiçbir sistemin insana çare olmayacağını bilenler çoğalıyor. Hamdolsun. Burada bir oyundan söz etmek istiyorum. SimCity diye bir oyun var. Hiç duydunuz mu? Ben çok severdim. Biraz daha belki herkes bilmiyor ama burada bir çeşit tanrısınız. Bir şehir kuruyorsunuz ve şartları hazırlıyorsunuz. Ve şehir simülasyon yani kendi bir sistematiği var. Bunun içinde eğer uygun bir şeyler yaparsanız büyüyor. Yoksa çöker. Bu oyunda bir de disaster seçeneği var. Yani felaketler. Ben onları kapatıyordum. Felaketsiz bir sistem istiyorum. Ama gerçek hayatta felaketler var. Depremler var. Su baskınları, tsunamiler. Efendim yanardağ patlar. Meteor düşer. Gerçek hayatta var ve insanlar da gerçek oldukları için onların da karanlığa ve kötülüğe sapma istekleri var. Ben kolaya kaçtığım için SimCity'de o seçeneği kaldırıyordum. Herkes mutlu robotlar olarak yaşıyor gibiydiler. Aslında oyun tabii simülasyon. Ama eğer gerçek bir dünya kuracaksak ve gerçek insanlar istiyorsak onlara akıl vermeliyiz ve özgür irade vermeliyiz. O zaman bakalım sizde kalacaklar mı yoksa gidiyorlar mı? SimCity'de bile eğer her eve elektrik vermezsen gidiyorlar. Bir süre sonra terk etmeye başlıyorlar ve şehir batıyor. Belki ben başarısız olduğum zaman o oyunu çöpe atıyorum, siliyorum, yeni bir tane daha başlatıyorum. Şimdi Tanrı'dan beklentimiz bu mu? Bu dünya başarısız oldu, bizler kötülüğe saptık. O zaman bu dünyayı yok edebilir Tanrı. Yeni baştan yeni bir tane başlatabilir, daha ahlaklı, daha temiz, daha güzel insanlarla. Biraz level'ı yükseltir iyilik isteğimizi. Bu gerçekçi olur mu? Zannetmiyorum. Çünkü özgür irade diye bir şey var ve irademiz özgürse kötülüğe de hakkımız var. O zaman serbestiz. Ya bu kilisede kalırız ya da terk ederiz veya başka bir kilise, başka bir ev, her neyse. Tamamen özgür bırakmak. Önemli olan bu. Tamamen özgür bırakmak, kitlemek değil. Kiliseyi terk etmeyin diye şu kapıyı kitleyip hepinizi burada tutabiliriz. Ara sıra yemek veririz. Tuvalete gidebilirsiniz ama buradan çıkamazsınız. Niye? Sizi kaybetmek istemiyorum. Bu doğru mu? Bu davranış. size güzel şartları hazırlayıp nasıl yaşayacağınızı anlatabilirim ve sizi serbest bırakırım. O zaman isteyen gene gider. Ama Rab kendi yaratılışını yok etmedi. Yunus'tan hatırlıyoruz değil mi? Yunus bir ot kuruduğu için mutsuz oldu. Çünkü o ot onun çardağıydı ve güneşin altında onu koruyordu. Ve Rab dedi ki, burayı biraz daha açayım bilmeyenler için. Rab Yunus'u görevlendirmişti ve Yunus gitti anlattı. Ve o şehrin yok olacağından emindi Yunus. Bu yüzden kendine bir çardak yaptı ve oturdu. Şehrin yok olmasını izlemek istiyordu. Aslında anlaşılabilir bir durum çoğumuz için. Oturdu çardağın altında ve Rab o çardağı kuruttu bir gecede. Ve Yunus kalktığında çok kızdı. Benim çardağıma ne yaptın diye Rab'be kızdı. Ve şehir de yok olmadı üstelik. İzlenecek bir şey de kalmamıştı. Yunus buna kızdı. Yani Rabbin hazırladığı programı beğenmedi. O bir felaket izleyecekti oturduğu yerden. Ama program umulduğu gibi gitmeyince Yunus kızdı ve Rab ona dedi ki, orada binlerce insan var. İyisi var, kötüsü var. Sen bir tek çardağın kurudu diye üzülüyorsun. Ben o insanlar için üzülmeyecek miyim dedi. İşte bu Rabbimizin gerçeğidir. Üzülür. Evet, biz kötüye saptığımız zaman, yanlışa gittiğimiz zaman Rab üzülüyor, gerçekten üzülüyor. Ama müdahale etmiyor. Bizleri özgür bırakıyor. Biz bir kalemimiz kaybolunca üzülüyoruz. Sevdiğin bir kalemin vardır, bulamazsın ve üzülürsün. Rab işte öyle, daha da çok üzülüyor bir evladını kaybettiği zaman. Sizler karanlığa, bizler diyeyim, karanlığa teslim olduğumuz zaman, kötülüğe saptığımız zaman Rab daha fazla üzülüyor. Ama Rab bizden vazgeçmez. Asla vazgeçmez, asla vazgeçmez. Resimci. Evet, baba. Senden vazgeçmem, evet. Baba öyle diyor. Ve Rabbimiz bizden asla vazgeçmez. Bizi her zaman doğru yola yöneltmek ister. Bunun için işaretler gönderir ama zorlamaz. Üstümüze kapıyı kilitlemez. Bize işaretler gönderir. Ve yeni yaratılışı hazırlarken bize işaretleriyle, dualarla, bütün yaratılışın dualarıyla destek verir. Bakın ne diyor 22. ayet. Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. Yaratılış hastadır ama yaratılış iyileşmeye doğru giderken, yeni yaratılış dünyaya gelecekken bir doğum sancısı da çekiyor ve inliyor. Bu anlaşılmaz iniltiler konusu da çok hassas ama size şunu söyleyebilirim. Bu kutsal ruhun bizler için ettiği duadır. Rab kutsal ruh aracılığıyla hiçbir dilde olmayan ama kutsal sözlerle bize destek olmaya çalışıyor. Bizi doğru yolda, doğru kimlikte kalmaya çağırıyor. Ve yeni yaratılış doğum sancıları çekiyor. Çünkü her şey sona yaklaşıyor ve bu zamanın da sonu gelecek. Ve insanın yeryüzündeki vakti sınırlıdır denilmiştir. Ama bebek dünyaya geldiği anda acılar bitermiş. Doğum yapmadığım için bilmiyorum ama sanırım böyle bir şey. O zaman demek ki Rab de diyor ki, bu yaratılışın iniltileri ve acıları sona erecek. Çünkü doğum yaklaşıyor. Ve yeni yaratılış, yalnız yeni yaratılış değil, biz de, evet, ruhun turfandasına sahip olan bizler de evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz. Bizler turfanda ürünüz. Yani henüz Rabbin krallığı gelmedi, henüz Rabbin bahçesi olması gerektiği gibi temizlenmedi. Ama o güne hazırlık olmak üzere turfanda, yani vaktinden önce yetişmiş sebzeler, meyveler vardır. Ve bizler, buradaki kardeşler ve yeryüzündeki bütün imanlılar, Rabbin turfandalarıdır. Sizler Rabbin ilk yetiştirdiklerisiniz. Yeni yaratılışın ilk ürünlerisiniz. Bu ürünler evet iniltilerle, acılarla dünyaya geliyor. Hepimiz zorluklardan geçiyoruz ama yeni yaratılışı da bekliyoruz. Çünkü yeni yaratılış gelecek. Ve kurtuluş budur. Birkaç hafta önce sizlerle bir önceki konuşmamda bir öyküyü paylaşmıştım. Bakırköy'den dönerken polis bizi çevirmişti ve hiçbir şey almadan bizi serbest bırakmıştı. Bunu kurtuluş olarak anlatmıştım. O an için kurtulmuştuk. Ama gerçekten kurtuluş bu muydu? Gerçekten yenilenmek bu muydu? Derseniz hayır derim. Çünkü o hatayı işlemeye devam ettik ve bir gün polisin eline düştük alkollü olarak araç kullanırken ve ağır bir ceza ödedik. Demek ki o zaman kurtulmamışız. Gerçek kurtuluş varsa yenilenmiş olan artık eskiye sapmaz, eski kötü alışkanlıklar, kötü hayat bunları bir kenara bırakır, terk eder tamamen. İşte evlatlığa alındığımız zaman, yeni eve, Tanrı'nın evine girdiğimiz zaman tamamen değiştirileceğiz. Ve o değişim başlamıştır içimizde. Bunu hissedersiniz. Yani iman etmeden önceki kimliğinizden farklılaşıyorsunuz. Her gün, her an farklılaşıyorsunuz. Tanrı'nın yeni yaratılışına yaklaşıyorsunuz. Bu kolay olmuyor ama oluyor. Ve bu şekilde artık kötüyü, eskiyi, eski kimliğe ait alışkanlıkları bırakıyoruz. Ve evet, çünkü bu umutla kurtulduk. Yeni yaratılışa ait olmak umuduyla. Çünkü bu umutla kurtulduk ama görülen umut, umut değildir. Gördüğü şeyi kim umut eder? Burada gördüğümüzden ve beklediğimizden daha büyük bir bereketle karşılaşacağımız anlatılıyor. Bu bizim hayal edeceğimiz veya bileceğimiz bir şey değil şimdilik. Ve bu konuda konuşmak da gereksiz. Çünkü Rab mükemmeldir ve mükemmel olanı biz henüz uzağız. Ama Rabbin huzuruna çıktığımız zaman gerçekten mükemmelliği göreceğiz. O anı yaşayacağız. Mükemmel Rabbin ailesinde mükemmel yeni yaratılışın meyvesi olmayı o zaman yaşayacağız. Bu yüzden Mesih'i sabırla bekliyoruz. Biliyoruz ki gelecek, eminiz ve sabırla bekliyoruz, beklemeliyiz. Yapacağımız başka bir şey yok. Günlük hayatımızı sürdüreceğiz ve Mesih'i bekleyeceğiz. İnancımızı koruyacağız. Mesih'i anlatacağız. Işığımızı başka insanlara aktaracağız. O yüzden oysa görmediğimize umut bağlarsak sabırla bekleyebiliriz denilmiştir. Ve ne mutlu görmeden iman edene denilmiştir. Eğer Rabbin bir mucizesini bekliyorsak iman etmek için, bu çok doğru değil kardeşler. Çünkü görerek olan şeyin çok da değeri yok. Ne mutlu görmeden iman edene, ne mutlu kendiliğinden gelene. Bizler Tanrı'nın vaadine güveniyoruz. Bunun gibi ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Buna da inanıyoruz. Çünkü kutsal ruhu aldık. İman anında, vaftiz anında kutsal ruhu aldık. Ve kutsal ruh artık bizdedir, bizimledir. Ve o bizim için bir taraftan dua etmektedir. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz ama ruhun kendisi sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Yürekleri araştıran Tanrı ruhun düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü ruh Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. Ruh sizler için aracılık ediyor, kutsal ruh. Biz her şeyi, gerçeği bilemiyoruz ama kutsal ruh bizim için doğru olanın, iyi olanın ne olduğunu bilir. Ve aracılık eder. Kutsal ruh sizdedir ve sizler de kutsallarsınız. Rabbin kutsallarısınız. Çünkü Rab sizleri şimdiden turfanda olarak kabul etti. Ve dünyanın ilk meyveleri olarak kutsadı. Burada bazen gelenler şaşırıyorlar. bir katedral havası bekliyorlar. Tütsüler, kokular, mumlar, ikonalar, heykeller arayanlar var. Kutsallığı bunlarda arıyorlar maalesef. Bu tabii ki tamamen gerçeği bilmemekten kaynaklanıyor. Burada kutsal olan bir tek şey var, o da sizlersiniz. Rabbe iman etmiş, onu kabul etmiş olanlar, onu hayatına almış olanlar. Kutsallar işte bunlardır. Sizler kutsalsınız kardeşler. Ve bu kutsallık sizden dünyaya yayılsın. Kutsallığınızı paylaşın. Çünkü Rabbin çarmıh üzerinde akan kanıyla kutsandınız. Bu çarmıhta akan kanlar üzerimize damladı. Çünkü biz bu çarmıhın altına geldik. Manevi olarak ve çarmıhın altındayız. Rabbin kanı üzerimize damladı ve o işarettir. O işareti görenler görür. Kötücül varlıklar, yaratıklar görür ve hissederler. Siz bir kutsalsınız. Bunun için Rabbe güvenin, ona inanın. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Oğlunun benzerliğine dönüştürmek nedir? Rabbin dünyadaki varlık bulmuş hali Mesih İsa'nın kimliğine dönüştürmektir bu. Mesih İsa örnek bir insan olarak geldi. Rabbin kusursuz mükemmel oğlu olarak. Hem Tanrı hem insan olarak aramızda vücut buldu, yaşadı ve bizi neye dönüşeceğimizi gösterdi. Bu fiziksel dönüşümden çok ruhsal bir dönüşümdür. Ve oğullar derken aslında kızları da kastediyor. Çünkü oğul kelimesi Türkçe'de çocuk anlamına gelir aslında. Erkek çocuk değil, çocuk, oğul. Çocuk sanırım Hitit dilinden kalmış bize. Evet, Rab önceden belirledi diyoruz. Önceden belirlemek de sanki Tanrı'nın adil kimliğine biraz uygun değil gibi. Ama şu var, bizler zamanın içindeyiz, Tanrı değil. Tanrı evrenimizin içinde ve zamana bağlı değil. Biz olayları sırayla algılıyoruz. Rab bir bütün olarak görüyor. Ve o zamanın dışında olduğu için kimleri seçeceğini de zaten bilir. Bilmeseydi zaten Tanrı olmazdı. O onun için bilir ve kimleri seçeceğini belirledi. Ve sizleri seçti. Buraya çağırdı. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı. Çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. O zaman yüceltilmişsiniz. Kutsal yazılar aynen böyle diyor. Özgürüz, kaderimiz elimizde, şu anda yaşıyoruz, ne istersek yapabiliriz. Ama Tanrı bunu biliyor ve bizleri özgür bırakıyor. Ve belirlenmişiz. Tıpkı bir film gibi. Filmi seyrederken zaman içinde ilerler ama bir kere seyrettiyseniz filmin hepsini biliyorsunuzdur. Ve Tanrı zamanın dışında olduğu için evrenin her anını bilir. Size bir temelden bir şey anlatayım. Temel ve Dursun sinemaya gitmişler. Film seyrediyorlar. Filmde bir at yarışı var. Temel diyor ki siyah at kazanır. Dursun da diyor hayır beyaz at kazanır. Sonra bunlar iddia ediyorlar ve iddiaya giriyorlar 100 liraya. Sonra Dursun'un dediği at kazanıyor. Temel kaybediyor. Temel çıkarıyor parayı, 100 lirayı veriyor. Dursun diyor ki, sana bir şey söylemem lazım Temel diyor. Ben bu filmi daha önce seyretmiştim. Temel diyor ki, ben de seyrettim. Ama bir sürpriz bekliyordum. Sürpriz atlar olabilir her zaman. Temel sürpriz oynamayı seviyor. Ama Rabbimiz Temel gibi değil, o her şeyin ne olacağını, nereye gideceğini biliyor. Ve bu yüzden bizleri, biz daha yokken ne olacağımızı biliyordu ve bizi daha en baştan akladı. Buna inanıyoruz. İnancımız budur. Ölümün Öyleyse buna ne diyelim? 31. ayet. Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Pavlus burada bizleri yüreklendirmek istiyor Rabbin ilham ettiği sözlerle. Tanrı senden yana. Bunu hayatının her anında hisset kardeşim. Tanrı senden yana. Eğer bir acıyla, sıkıntıyla karşılaştıysan ve onunla baş edemiyorsan, bil ki o geçecektir. Bu yaratılışın doğası gereği yaşanan bir şeydir. Ama Rab senden yanadır ve seni her koşulda o söz verdiği yere ulaştıracaktır. Nereye söz verdiğini biliyoruz. Sakin suların ötesindeki yeşil çayırlara mutlaka ulaştıracaktır. Çünkü Rab iyi çobandır. O zaman bu dünyayı düzeltmek için uğraşmayın kardeşlerim. Evet, iyilikler yapmak iyidir. Işık saçan etrafını aydınlatır, doğru. Ama şuna kalkmayalım. Benim bir fikrim var, bütün insanlığı kurtarabilirim, her şeyi düzeltebilirim, bütün acıları yok edebilirim. Bunu yapamayız. Bununla uğraşmayalım. Politikalar, devletler, hükümetler, bunlarla uğraşmayalım. Bunlara saygı duyuyoruz ama bunları çok önemsemiyoruz, hayatımıza almıyoruz. Çünkü bunlar bizim dışımızdadır. Bunlar dünyanın işleridir. Biz dünyanın işleriyle çok ilişkili değiliz. Rab ne dedi? Bu dünyadasınız ama dünyadan değilsiniz dedi. Bizler bu dünyadan değiliz. Bizler Rabbin temizlenmiş, aklanmış, bereketlenmiş ve yenilenmiş mükemmel dünyasına aitiz. Burada yalnızca bir süreliğine kalacağız. Sürgün gibiyiz. Ama kurtuluş var. Umut var. Çünkü öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Rab İsa acı çektiyse bu senin acını almak içindir. Utandıysa çırılçıplak çarmıhta senin utancını almak içindir. Bütün günahlarımızı aldığı için çarmıhta can verdi ve bizi akladı. Bir değiş tokuş yaşandı. Onun için umutluyuz. Bu gerçeği biliyoruz ve tanıklık ediyoruz. Mesih ölümü aldı, götürdü, ölümü mezara koydu ve kendisi çıktı. Bütün günahlarımız, utancımız ve bunların sonucu olan ölüm mezardadır. Rabbe iman edenler için. O yüzden Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Şöyle düşünün. Mesih İsa diyor ki ben bunu tanıyorum, bunu tanıyorum, bunu tanıyorum, bunu. Bunları tanıyorum, bunlar benim, benim halkım, bunlar benim kuzularım. Bunları ben getirdim buraya. Söz vermiştim, getirdim, onları akladım ve işte buraya ulaştırdım. Sakin suların ötesindeki yeşil çayırlara ulaştırdı. Bizim için aracılık etmektedir. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? Söylemek kolay, yapmak zor ama evet, Mesih'in sevgisinden ayrılmamalıyız, ayrılmayacağız. Elçileri hatırlayın, hepsi de öldü. Biri hariç. Aslında kutsal kitabı, İncil'leri okuyanlar bilir. Hiç de parlak ve kahraman kişiler değillerdi. Hiçbirisi Schwarzenegger değildi, Jason Statham değildi. Ama sonra hiçbirisi ölümden korkmadı. Çünkü gerçeği görmüşlerdi ve gerçeğe tanıklık etmişlerdi. Gerçeği biz de biliyoruz, gözümüzle görmedik ama gözüyle görenlerden daha üstünüz. Çünkü görmeden iman edene ne mutlu denilmiştir. Sizler hiçbiriniz, bizler Mesih'i görmedik, mezardan çıkarken şahit olmadık ama buna tanıklık edebiliriz. Çünkü görmeden iman ettik, çünkü inandık. İnanç budur. Yazılmış olanların gerçekleşeceğine inanmak ve gözde görünmeyenlerin varlığına emin olmak. O zaman yazılmış olduğu gibi senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz, kasaplık koyun sayılıyoruz. Çok acıydı. Evet, imanlılar çok acılar çektiler. Hala da çekiyorlar. Hamdolsun biz bu durumda değiliz. Ama dünyanın acı olduğu bir gerçektir. Dünyada acılar var. Acıların çocukları var. Ama biz onlardan değiliz. Çünkü Rab bizleri ayırdı. Senden vazgeçmem dedi. Sen benim sevgili evladımsın dedi. O zaman ama biz sevenin aracılığıyla bu durumda, bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Kendisini galip sayanlar var. Bu dünyanın hakimi sayanlar var. Çok zengin olduğunu düşünenler var. Çok güçlü olduğunu düşünenler var. Elinde her türlü imkan olduğunu düşünen ve bununla gurur duyanlar var. Ama size söyleyeyim ki sizler her biriniz o kişilerden üstünsünüz. Çünkü onların dünyadaki günleri sayılıdır ama Rab sizi sonsuz bir ömür ve kendi sofrasına bir yer verdi. Bu yüzden yaratılışın tamir edileceği o günü bekliyoruz ve bütün doğada bizimle birlikte bekliyor. Öfkeyle sarsılan depremlerle yıkan toprak bekliyor. Yanardağlar öfkeyle, kızgınlıkla bekliyor. Tsunamiler bekliyor. Yeryüzünün bozulmuş bütün düzeni bekliyor. Yırtıcı hayvanlar, birbirini parçalayanlar bekliyor. Birbirinin kanına susamış savaşçılar bekliyor. Ve bütün yaratılış bekliyor Rabbin geleceği günü. Çünkü o geldiğinde bütün bunlar sona erecek. Doğanın, canlılığın, yaşamın bütün acıları bitecek. Ve dünya yaratılmış olduğu gibi mükemmelliğe, kusursuzluğa dönüştürülecektir. O zaman son ayetleri alalım. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne de şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Amin. O zaman sevinmek hakkımızdır ve gerçek bir aile olarak birlikte yiyip içmek, gülmek, sohbet etmek hakkımızdır. Dışarıdaki mütevazi sofra bizleri bekliyor kardeşler. Bunları yaparken de Rabb'e şükredelim. Çünkü Rab bizi bir aile olarak görmek istiyor. Yaratılışın turfandası olarak göklerdeki sofralara gitmeden önce yeryüzündeki sofralarda bir aile olarak toplanmamızı, birbirimizi kutsayıp bereketlememizi, birbirimiz için dua etmemizi istiyor. Ve şimdi diyebilirim ki, güzel. Dua almak isteyen kardeşler burada kalabilirler. Diğerleri sofraya geçebilirler. Rab sizi korusun, bereketlesin. İyi ve güzel bir hafta diliyorum. Bir şeyler yiyip içelim, sonra Alfa dersimizi, üçüncü kısmını devam edeceğiz. Teşekkürler.